Ayrım 14.
Ağaçlar böğürtlenlere doğru eğilmişti. Böğürtlenler ağaçlara doğru yükselmişti. Otlar tırmanmış, dal eğilmişti. Yerlerde sürünenler yükseklerde açılanları bulmaya gitmişti. Rüzgarda uçuşanlar yosunların arasında sürüklenenlere doğru eğilmişti. Gövde, dallar, yapraklar, lifler, demetler, filizler, sarmaşık dalları, dikenler birbirine karışmış, dolanmış, bağlanmış, ayrılmaz hale gelmişlerdi. Bütün bitkiler sıkı, derin bir kucaklaşmayla, yaratıcının memnun bakışları altında, bu 100 metrekarelik yerde, insanlar arasındaki kardeşliğin timsali olarak, kendi kardeşliklerinin kutsal sırrını kutlamış, gerçekleştirmişti. Bu bahçe artık bir bahçe değildi, dev ölçüde bir çalılıktı. Orman gibi içine girilemez, şehir gibi kalabalık, yuva gibi ürperen, kilise gibi karanlık, bir demet çiçek gibi kokulu, mezar gibi yalnız, topluluk gibi yaşayan bir şeydi. Floreal'de, dipnot, Fransız devrim takviminin 8. ayı, 20 Nisan 19 Mayıs. Parmaklığının arkasında, dört duvarının içinde özgür olan bu muazzam çalılık, evrensel filizlenmenin sessiz çalışmasında kızgınlık devresine girerdi. Doğan güneşin karşısında kozmik aşkın esintilerini koklayan, damarlarında Nisan öz suyunun yükseldiğini, kaynadığını duyan bir hayvan gibi ürperirdi. Olağanüstü yeşil saçlarını rüzgarda sallayarak nemli toprağın aşınmış heykellerin üzerine, köşkün yıkık dökük merdivenlerine, hatta ıssız sokağın taşlarına kadar çiçeklerini yıldız yıldız, şep çiğlerini inciler gibi serper, bereketi, güzelliği, hayatı, neşeyi, kokuları saçardı. Öğle vakti binlerce beyaz kelebek buraya sığınırdı. Gölgeler içinde yazın bu canlı tanelerinin uçuştuğunu görmek ne kutsal bir manzaraydı. Burada yeşilliğin bu neşeli karanlıklarında bir yığın masum ses tatlı tatlı ruha hitap ederdi. Cıvıltıların söylemeyi unuttuğu şeyleri vızıltılar tamamlardı. Akşamları bahçeden bir hayal buharı yükselir ortalığı kaplardı. Bahçeyi sisten bir kefen, semavi, sakin bir keder bürürdü. Hanım ellerinin, kahkaha çiçeklerinin o sarhoş edici kokusu, etkileyici nefis bir zehir gibi yükselirdi. Dalların arasında uykuya dalmak üzere olan ağaç kakanlarla çoban aldatanların son çağrışmaları duyulurdu. Burada kuşla ağacın o kutsal içli dışlılığı hissedilirdi. Gündüz kanatlar yaprakları sevindirir, gece yapraklar kanatları korur. Kışın çalılık kapkaraydı, ıslaktı, diken dikendi. Soğuktan titrerdi, evi bir parça gösterirdi. Dallarda çiçekler, çiçeklerde çiğler yerine, soğuk, kalın, sarı yaprak halısının üzerinde sümüklü böceklerin çizdiği, gümüş gibi parlak uzun yollar görünürdü. Ama ne olursa olsun ilkbahar, kış, yaz, sonbahar, her mevsimde bu küçük bahçeden türlü görünüşte, üzüntü, düşünce, yalnızlık, özgürlük, insan yokluğu, Tanrı'nın varlığı fışkırırdı. Yaşlı, paslanmış kapının da bu bahçe benim dermiş gibi bir hali vardı. İstediği kadar çevreyi Paris kaldırımları sarmış olsun, Varenne Caddesi'nin o klasik şahane konakları iki adım ötede bulunsun, Envalid'in kubbesi biraz ötede görünsün, Mebusan Meclisi pek uzakta olmasın. İstediği kadar Bourgogne Sokağı ile Saint-Dominique Sokağı'nın süslü arabaları yakınlardan ihtişamla geçsin, sarı, kahverengi, beyaz, kırmızı iki katlı yolcu arabaları istedikleri kadar biraz ötedeki yol kavşağında karşılaşsınlar. Plume sokağı gene de ıssızdı. Eski mülk sahiplerinin ölümü, geçen bir devrim, eski servetlerin çökmesi, yok olmak, unutulmak, 40 yıllık yüzüstü bırakılma, dulluk vardı ya, bu imtiyazlı sahaya eğrelti otlarını, sığır kuyruklarını, baldıranları, civan perçemlerini, yüksük otlarını, uzun otları, uçuk yeşil çuhadan körpe yapraklı, büyük nakışlı bitkileri, kertenkeleleri, donuzlan böceklerini, kaygılı aceleci böcekleri bunlar geri getirmeye yetmişti. Bunlar bilmem hangi yabani, vahşi büyüklüğü toprağın derinliklerinden çekip bu dört duvar arasında yeniden ortaya çıkarmışlardı. Kişinin adi düzenlerini bozan, yayıldığı her yere daima bütünüyle yayılan, karıncaya olduğu gibi kartala da söz geçiren tabiat, yeni dünyanın bir bakir ormanında olduğu ölçüde, Paris'in bu zavallı küçük bahçesinde de bir sertlikle, haşmetle açılıp saçılmıştı. Gerçekten hiçbir şey küçük değildir. Tabiatın derin etkisini içinde duyan, ona boyun eğen herkes bunu bilir. Felsefede hiçbir kesin sonuca varılamazsa da, nedenler sınırlandırılmadığı gibi sonuç da sınırlandırılmazsa da, düşünen bir insan güçlerin birliğine varmak üzere bu dağılmaları karşısında sonsuz vecitlere düşer. Her şey, her şey için çalışır. Cebir bulutlara uygulanır, yıldızın ışık saçması güle yarar. Hiçbir düşünür ak dikenin kokusunu yıldızlara hiçbir yararı olmadığını söylemeye cesaret edemez. Bir molekülün aldığı yolu kim hesaplayabilir ki? Alemlerin yaratılmasına kum tanelerinin düşmelerinin yol açmadığını nereden biliyoruz? Sonsuz büyükle sonsuz küçüğün karşılıklı gelgitini, kişinin uçurumlardaki nedenlerin yankılarını, yaratılışın çığlarını kim biliyor ki? Bir peynir kurdunun önemi vardır. Küçük büyüktür, büyük küçüktür. Karşılıklı ihtiyaç içinde her şey dengelidir. Akıl için korkunç keşif. Yaratıklarla eşya arasında mucize ilişkileri vardır. Bu tükenmez birlikte güneşten gül bitine kadar kimse kimseyi hor göremez. Birbirlerine ihtiyaçları vardır. Işık yeryüzünün kokularını gökyüzüne ne yaptığını bilmeden alıp götürmez. Gece uyuyan çiçeklere yıldızların ruhunu dağıtır. Uçan bütün kuşların ayaklarında sonsuzluğun bağı vardır. Filizlenme bir meteorun patlamasına, yumurtayı kıran kırlangıcın gaga vuruşuna karışır, bir solucanın doğuşuyla Sokrat'ın dünyaya gelişini at başı beraber yönetir. Teleskopun bittiği yerde mikroskop başlar. Hangisinin görüşü daha büyüktür siz seçin. Bir küf bir çiçek topluluğudur, bir bulutumsu yıldız mahşeridir. Zekanın olaylarıyla madde olaylarının inanılmaz karma karışıklığı. Unsurlarla kanunlar maddi alemle manevi alemi aynı aydınlığa ulaştıracak şekilde birbirleriyle karışır, birleşir, bağlanırlar, çoğalırlar. Olay boyuna kendi üzerine kıvrıktır. Geniş kozmik değiş tokuşta evrensel hayat her şeyi akımların görülmez esrarında yuvarlar, her şeyi kullanır. Bir rüyayı, bir uykuyu kaçırmadan şuraya minicik bir hayvancığı serper, oraya bir yıldızı ufalar, sallanır, kıvrılır, ışıktan bir güç, düşünceden bir unsur yaratır. Dağılmış ama bölünmemiş olan her şeyi eritir, yalnız ben denen şu geometrik noktayı eritemez. Her şeyi atom ruha döndürür, her şeyi Tanrı'ya ulaştırır. En yüksekten en alçağa kadar bütün faaliyetleri baş döndürücü bir düzen içinde karıştırır. Bir böceğin uçuşunu dünyanın dönüşüne bağlar. Kim bilir belki de aynı kanunla gökyüzündeki kuyruklu yıldızın dolanışını gözle görülmez bir hayvancığın bir damla sudaki dönmesine bağlar. Akıldan yapılmış makine. İlk motoru sinek yavrusu, son tekerleği de burçlar harikası olan müthiş çark düzeni. 4. Değişen parmaklıklı kapı. Vaktiyle çapkınlık sırlarını gizlemek için meydana getirilen bu bahçe, sanki şimdi de masum sırları barındırır hale gelmişti. Artık ne kameryeleri, ne çardakları, ne mağaraları vardı. Ancak her yandan bir duvak gibi dökülen dağınık muhteşem bir karanlığı vardı. Pafos yeniden cennet olmuştu. Tövbekar bir şey bu inziva yerini sağlığa kavuşturmuştu. Bu çiçekçi güzeli şimdi çiçeklerini ruha hediye ediyordu. Eskiden epeyce lekelenen bu şuh bahçe bekarete, utangaçlığa dönmüştü. Bir bahçıvanın yardımıyla bir Yargıtay daire başkanı, hakim Lamoignon'un devamı olduğunu sanan bir adamcağızla, ressam Le Notre'un devamı olduğunu sanan bir adamcağız, onun biçimini bozmuşlar, biçmişler, buruşturmuşlar, zevksizce süslemişler, çapkınlıkları için düzenlemişlerdi. Tabiat onu yeniden ele geçirmiş, gölgeyle doldurmuş, aşk için hazırlamıştı. Bu yalnızlık için hazır bekleyen bir kalp vardı. Aşkın görünmesi yeterdi. Burada onu bekleyen yeşilliklerden, ottan, yosundan, kuşların iç çekmesinden, gevşek karanlıklardan, heyecanlı dallardan kurulan bir tapınakla tatlılıktan, inançtan, saflıktan, umuttan, istekten, hayallerden meydana gelen bir ruh bekliyordu. Cosette manastırdan daha çocukken çıkmıştı. 14 yaşını bir parça geçmişti, gençliğin dengeden, güzellikten uzak olan ilk çağlarındaydı. Daha önce de söylemiştik, gözleri bir yana, güzelden çok çirkine benziyordu. Evet, zarafetten uzak hiçbir çizgisi yoktu ama utangaç, beceriksiz, zayıf, çekingen, aynı zamanda cüretli, yani büyük bir küçük kızdı. Eğitimi tamamlanmıştı, yani ona din, özellikle dindarlık öğretilmişti. Sonra tarih de öğretmişlerdi, yani manastırda tarih denilen şey, coğrafya, dil bilgisi, fiil çekimleri, Fransa kralları, bir parça müzik falan. Bunun dışında hiçbir şey bilmiyordu. Bu da hem sevimli hem de tehlikeli bir durumdur. Bir genç kız ruhu ışıksız bırakılmamalıdır. Daha sonraları orada tıpkı karanlık bir odada olduğu gibi birden sert ılgımlar meydana gelir. Yavaşça, ihtiyatla, gerçeklerin dosdoğru, sert ışığı yerine bunların yansımasıyla aydınlatılmalıdır. Çocukça korkuları dağıtan, düşmeleri önleyen yararlı, zarif şekilde ciddi yarı aydınlık. Bu yarı aydınlığın nasıl, nelerden meydana geleceğini ancak genç kızlık anılarıyla kadınlık tecrübelerinin birleştiği olağanüstü bir duyuş olan analık içgüdüsü bilebilir. Hiçbir şey bu içgüdünün yerini tutamaz. Bir genç kızın ruhuna biçim vermek için dünyanın bütün rahibeleri bir tek ananın yerini tutamaz. Cosette'in annesi olmamıştı. Onun yalnız çoğul olarak pek çok anneleri olmuştu. Jean Valjean'a gelince onda gerçekten de bütün sevgiler, bütün ihtimamlar vardı ama o ancak hiçbir şey bilmeyen yaşlı bir adamdı. Halbuki bu yetişme işinde bir kadının hayata hazırlanması gibi önemli bir işte, masumluk denilen şu koskoca cehaletle çarpışmak için ne kadar çok bilgiye ihtiyaç vardır. Hiçbir şey bir genç kızı manastır kadar ihtiraslara hazırlayamaz. Manastır düşünceyi bilinmeze doğru çevirir. Kendi üzerine kapanmış olan kalp, açılıp sırlarını veremediği için oyulur, açılıp gelişemediği için de derinleşir. Hayaller, varsayımlar, tahminler, tasarlanan romanlar, istek duyulan maceralar, hayali yapılar, düşüncenin iç karanlıklarında bütünüyle kurulan binalar, aşılan parmaklıklı kapının girmelerine izin verdiği anda ihtirasların hemen girip yerleşecekleri yer buldukları loş, gizli meskenler bundan doğar işte. Manastır, insan kalbine üstün gelmesi için bütün ömür boyu sürmesi gereken bir baskıdır. Cosette, manastırdan ayrılınca Plume sokağındaki evden hem daha hoş hem daha tehlikeli bir şey bulamazdı. Özgürlüğün başlangıcıyla birlikte yalnızlığın da devamıydı bu. Kapalı bir bahçe, evet ama hırçın, zengin, şehvetli, güzel kokulu bir tabiat. Manastırdakinin eşi hayaller ama seçilebilen genç erkekler, parmaklıklı ama sokağa açılan bir kapı. Öyleyken gene de tekrar ediyoruz, genç kız buraya geldiğinde daha çocuktu. Jean Valjean bu bakımsız bahçeyi ona teslim etmişti. Orada ne istersen yap diyordu, bu da Cosette'in hoşuna gidiyordu. Bahçedeki bütün çalıları, bütün taşları karıştırıyordu, hayvanlar arıyordu. Orada hayal kuracağı zamana kadar oyun oynuyordu. Bu bahçeyi başının üzerindeki dallar arasından göreceği yıldızlar için seveceği güne kadar, otlar arasında ayaklarının altında bulduğu böcekler için seviyordu. Sonra babasını, yani Jean Valjean'ı bütün ruhuyla adamcağızı istenilen sevimli bir arkadaş haline getirecek saf bir evlat ihtirasıyla seviyordu. Hatırlanacağı gibi Bay Madeleine çok okurdu, buna Jean Valjean da devam etmişti. Bunun sonucu olarak da iyi konuşur olmuştu. Kendiliğinden yetişen alçak gönüllü, gerçek bir zekanın gizli zenginliği, belagati vardı onda. Ancak iyiliğini süsleyecek kadar bir sertliği kalmıştı. Haşin bir kafa, yumuşak bir kalpti bu. Lüksemburg Parkı'nda baş başa geçen uzun zamanlarda her şey hakkında kıza geniş bilgiler veriyordu. okuduklarında güçlü olduğu gibi çektiği acılardan da güç kazanmıştı. Onu dinlerken Cosette'in gözleri dalgın dalgın etrafta dolaşıyordu. Bu vahşi bahçe Cosette'in oyunlarına yeterli olduğu gibi bu sade adam da onun düşüncesine yetiyordu. Kelebeklerin peşinde epey koştuktan sonra soluk soluğa onun yanına geliyor, "Ah ne çok koştum!" diyordu. Adam çocuğu alnından öpüyordu. Cosette adamcağıza tapıyordu. Daima onun peşindeydi. Jean Valjean'ın olduğu yerde rahatlık vardı. Jean Valjean ne köşkte ne de bahçede oturmadığı için Cosette çiçek dolu bahçeden çok taş köşeli arka avludan kapitone koltukların yaslandığı duvarları kıymetli halılarla kaplı geniş salondan çok hasır sandalyelerle döşeli küçük odadan hoşlanıyordu. Jean Valjean bazen rahatsız edilme mutluluğuyla gülümseyerek "Canım sen kendi evine gitsene, beni biraz yalnız bıraksana" diyordu. Genç kız ona evlattan babaya doğru yükseldiği için bir hayli zerafeti olan sevimli, şefkatli çıkışmalarda bulunurdu. "Babacığım, sizin evinizde ben çok üşüyorum. Buraya niçin bir halıyla bir soba kurmuyorsunuz?" "Evladım, benden daha değerli, daha üstün nice insan var ki başlarının üzerinde bir çatıları bile yok." "Peki öyleyse niçin benim evimde ateş de var, daha birçok şey var?" "Çünkü sen bir kadınsın, bir çocuksun." "Ne farkı var ki? Erkeklerin üşüyüp rahatsız mı yaşamaları gerekir?" "Bazı erkekler." "İyi öyleyse ben de buraya o kadar sık gelirim ki siz de burada ateş yakmak zorunda kalırsınız." Cosette ona bazen de "Babacığım, niçin bu adi ekmeği yiyorsunuz?" diye soruyordu. "Çünkü kızım." "Peki öyleyse siz yerseniz ben de ondan yerim." Bunun üzerine Jean Valjean Cosette kara ekmek yemesin diye kendisi de beyaz ekmek yiyordu. Cosette çocukluğunu hayal meyal hatırlıyordu. Sabah akşam hiç tanımadığı anacığı için dua ediyordu. Thénardier'ler onun hafızasında rüya halinde iki iğrenç yüz olarak kalmıştı. Bir gün gece bir ormana su almaya gittiğini hatırlıyordu. Ormanın Paris'ten çok uzaklarda olduğunu sanıyordu. Bir uçurumda yaşamaya başlamış da Jean Valjean gelip onu oradan çıkarmış gibi geliyordu ona. Çocukluğu da etrafında kırkayakların, örümceklerin bulunduğu bir süre gibi geliyordu. Geceleri uyumadan önce düşündüğünde Jean Valjean'ın kızı olduğu, onun babası olduğu konusunda pek kesin bir fikri olmadığı için annesinin ruhunun bu adamcağıza geçtiğini, gelip yanında kaldığını tahayyül ediyordu. Adam otururken gelip yanağını onun bembeyaz saçlarına dayıyor, sessizce "Belki de bu adam benim annemdir" diyor, bu ak saçların üzerine bir damla gözyaşı akıyordu. Cosette bu söyleyeceğimiz her ne kadar garip görünürse de manastırda yetişen bir kızın cehaleti içindeydi. Zaten bir bakire için analık hiç anlaşılmaz bir şeydir. Onun için en sonunda bir insanın ne kadar az annesi olabilirse o kadar az annesi olduğuna inanmıştı. Bu annenin adını bile bilmiyordu. Bunu her soruşunda Jean Valjean susuyordu. Kız sorusunu tekrarlarsa adam ancak gülümsemeyle karşılık veriyordu. Bir keresinde kız ısrar etti, gülümseme bir gözyaşıyla sonuçlandı. Jean Valjean'ın bu sessizliği Fantine'i Cosette için karanlıklar içinde bırakıyordu. Bu susma çekinmeden mi ileri geliyordu? Saygıdan mı? Bu adı kendisininkinden başka bir hafızanın tesadüflerine teslim etmek korkusundan mı? Cosette çocuk olduğu müddetçe Jean Valjean ona annesinden seve seve söz etmişti. O bir genç kız olunca bu artık imkansızlaşmıştı. Acaba Cosette yüzünden mi, yoksa Fantine yüzünden mi? Bu hayali Cosette'in aklına sokmaktan, ölmüş kadını kendi hayatlarına karıştırmaktan adeta dindarca bir dehşet duyuyordu. Bu hayal ona kutsal göründüğü ölçüde korkunç geliyordu. Fantine'i düşünüyor, sessizlik altında ezilir gibi oluyordu. Dudaklarının üzerinde duran bir parmağa benzer bir şeyi karanlıklar içinde hayal meyal görür gibiydi. Fantine'de eskiden bulunan, sağlığında ondan şiddetle fışkıran bütün o utangaçlık, ölümünden sonra gelip onun üzerine konmuştu da, bu ölünün huzurunu korumak, vahşice onu mezarında tutmak mı istiyordu yoksa? Jean Valjean farkında olmadan onun baskısı altında mı kalıyordu acaba? Biz ölüme inandığımız için bu esrarlı açıklamayı kabul etmeyecek kimselerden değiliz. İşte Cosette için bile Fantine adını ağzına almamanın nedeni buydu. Bir gün Cosette, babacım dedi, bu gece rüyamda annemi gördüm. Kocaman iki tane kanadı vardı. Annem sağlığında evliyalığa ermiş olmalı. Jean Valjean büyük acılar sonunda dedi. Jean Valjean mutluydu. Cosette onunla sokağa çıktığı vakit mağrur, mutlu bir tavırla, iç huzuruyla onun koluna yaslanıyordu. Jean Valjean da bu kadar yalnız kendisinin olan, bu kadar yalnız kendisinden hoşnut bulunan bir sevginin bütün bu belirtileri karşısında düşüncesi zevk içinde erir gibi oluyordu. Meleksi bir sevinç içinde boğuluyor, titriyordu. Büyük bir coşkunlukla bunun bütün ömrünce süreceğine inanıyordu. Böyle parlak bir mutluluğu hak etmek için yeteri kadar acı çekmediğini düşünüyor, ruhunun derinliklerinde kendisi gibi bir sefile, bu masum yaratığın böyle sevdiği için Tanrı'ya şükrediyordu. 5. Gül bir savaş aleti olduğunu fark ediyor. Bir gün Cosette tesadüfen aynaya baktı, hayret dedi. Kendi kendini adeta güzel buldu. Bu ona garip bir heyecan verdi. O ana kadar yüzünü hiç düşünmemişti. Aynada kendini görüyordu ama kendisine bakmıyordu. Sonra da ona çirkin olduğunu sık sık söylemişlerdi. Yalnız Jean Valjean ona hayır canım, hayır canım diyordu. Her neyse Cosette kendini çirkin sanmıştı. Bu düşünceyle çocukluğun uysal baş eğmesi içinde büyümüştü. Şimdi de birdenbire aynası ona Jean Valjean gibi hayır canım diyordu. Bütün gece gözüne uyku girmedi. Ya güzelsem diye düşünüyordu. Güzel olmam ne garip olur ya. Güzellikleri manastırda büyük ilgi uyandıran arkadaşlarını hatırlıyor kendi kendine. Nasıl, matmazel falanca gibi miyim ben diyordu. Ertesi gün kendine baktı ama bu sefer tesadüfen değil. Bir kuşkuya kapıldı. Aklım neredeydi benim diyordu. Hayır, çirkinim ben. O gece rahat uyku uyumamıştı da ondandı bu. Gözleri yorgun, etrafı morarmış, yüzü de soluktu. Bir gün önce güzel olduğuna inanmakla sevinç duymamıştı ama şimdi güzel olmadığını düşününce üzüldü. Bir daha aynada kendine bakmadı, 15 gün saçlarını biçime koyarken arkasına aynaya döndü. Akşamları yemekten sonra genel olarak salonda ya gergef işliyordu ya da manastırda öğrendiği başka bir el işi yapıyordu. Jean Valjean da onun yanında kitap okuyordu. Bir keresinde gözlerini el işinden kaldırdı, babasının kaygıyla kendisine baktığını gördü, şaşırdı. Bir başka seferde sokaktan geçerken görmediği bir kimsenin arkasından güzel kadın, yalnız iyi giyinmemiş dediğini duyar gibi oldu. Adam sendi diye düşündü, bu ben değilim besbelli. Benim kıyafetim güzel, kendim çirkinim. O zamanlar peluş şapkasıyla merinos yününden bir elbisesi vardı. En sonunda bir gün bahçedeydi, yaşlı Tusenci'nin küçük hanım ne kadar güzelleşti farkında mısınız beyefendi dediğini duydu. Babasının buna ne karşılık verdiğini duymadı. Tusen'in sözleri onda bir sarsıntı yarattı. Bahçeden kaçtı, odasına çıktı, aynaya koştu. 3 aydan beri aynaya hiç bakmamıştı, bir çığlık attı. Kendi kendisi gözlerini kamaştırmıştı. Çok güzeldi, çok sevimliydi. Tusen'le, aynayla aynı kanıda olmaktan kendini alakoyamıyordu. Endamı biçimlenmiş, derisi beyazlaşmış, saçları parlaklaşmış, mavi göz bebeklerinde bilinmez bir parlaklık belirmişti. Güzel olduğuna karşı inanç onda muhteşem bir güneş gibi bir anda tam olarak doğuvermişti. Bu güzelliği başkaları da fark ediyorlardı. Tusen söylüyordu işte. Sokaktaki adamın bahsettiği de mutlaka kendisiydi. Artık şüphesi kalmamıştı. Kendini kraliçe gibi görerek bahçeye koştu.